Ayrım 20.
Ancak defterim bunlardan çok daha değerli. Para kaybolsa bana ne? Defter kaybolursa ne bok yerim? Oda suit değil, neyse yatak French bed. Ancak ne olduğunu tam çözemediğim bir hanzoluk gözümleniyor. Oda çok sıcak, klima yok mu? Var. Düğmesine basılmamış, basıyorum. Odada durulamayacak kadar müthiş bir gürültüyle çalışıyor soğuk hava üfleyici. En düşük ayarını alarak sesi biraz azaltıyorum. Odanın küçük bir balkonu ve balkona açılan büyük bir penceresi var. Denize bakıyor. Pencerenin yarısı balkon pancurlarıyla kapalı, pancurlar pencere camının kapı olmayan tarafından açılıp kapanabilen bir sürgülü sistem halinde. Yani açabilmek için camı kırmak gerekiyor ama camın üzerinde pancur açma halinde camı kırınız yazısı ve kenarına iliştirilmiş küçük cam kırma çekici yok. Pencerenin diğer yarısının büyük bir bölümünü de en açılmış halindeki perde neredeyse kapatıyor. İkisinin arasından dikey bir çizgi olarak deniz görünüyor. Başucumda oyuncak çocuk telefonu sanılabilecek pembe bir telefon var. Yanında telefon el kitabı. 9'a basarak hat alabileceğimiz belirlenmiş ve fakat hat yerine santralla karşılaşılıyor ve odadan kendi başımıza öyle zart zurt telefon edemeyeceğimiz, bu gibi isteklerimizi santral ablaya numara yazdırmak kaydıyla bildirerek telefonumuzun bağlanmasını bekleme sigarası yakabileceğimiz öğreniliyor. Evin numarasını yazdırıp söz konusu sigarayı yakıyorum. Sigara bitmeden ulaşıyorum karımın sesine, sırayla çocuklarla konuşuyorum. Yemek yemek üzere çıkacağım odadan milyarlık çantayı alıp almamak konusunda duraksıyorum. Hırsız gelse parayı alır defteri ellemez. Yükte ağır pahada müsvette bir defteri ne bok yesin aklı başında bir hırsız. O zaman niye taşıyacakmışım ben bu çantayı? Onu öyle milyarıyla boynu bükük bırakıyorum odada. Elim cebimde çıkıyorum, kapısında 3 kişilik yazmasına karşın ancak tek kişinin rahat sığacağı asansörle lobiye iniyorum. Lokantada açık büfe kapanmış. Hemen yanı başında kumarhane var, kapısı açık, kapının bekçisi yok. Giriş, kontrol kartınız gibi bir muhabbet yok, öyle giriyorsun. Türk parasıyla oynanıyor kumar. Herkes Türk, yalnızca krupiyeler İngilizce bağırıp duruyorlar. No more bets, cash out, 5 million change. Yemek düzeni, açık büfe gibi bir durum da yok kumarhanede. Size çorba getirtebiliriz diyorlar. Çorbamı bekliyorum. O sırada Kıbrıs'ta bulunmaktan hoşnut olmayan bir as subayla muhabbet ediyorum. Buralılar bizi sevmiyorlar. Yerleşik diyorlar bize, sonradan gelip yerleşenler anlamında. Çok yanlış bir tanım değil, gelip yerleşmediniz mi? Çorba geliyor. Türkler arasında renkli Türkçe oynanan bir kumarın İngilizce sesleri arasında başarısız çorbayı içiyorum, odama dönüyorum. Milyarlık çanta yerinde, defter içinde, paralar öyle duruyor. Az öncekinden çok daha müthiş bir gürültü var odamda. Klimayı tamamen kapatıyorum, motor sesi kesilmiyor. Bir gemide çarkçı başıymışım gibi geçiriyorum geceyi. Nereden geldiğini bir türlü çakamadığım ve aralıksız çalışan, bölücü terör örgütü ruhlu bir motor sesi eşlik ediyor uykuma. Akdeniz'in ortasındayım, kıyıya vuran dalgaların sesini duymak istiyorum. Ama motor sesi ön planda delik deşik ediyor uykuyu. Sabah olurken biraz dalıyorum. Er saatlerde odamın kapısı, minibar kontrol ve benzeri ne olduğu tam anlaşılamayan taleplerle epey zorlanıyor. Odamda lütfen rahatsız etmeyin, odamı şimdi temizleyin gibi isteklerimi kapıya kırmaya domuzlanana bildirecek çift tarafı yazılı, kapı tokmağına geçirilse nesne yok. Kapıyı zorlayanların çoğunun ne dediği anlaşılamadı. Kıbrıslıların konuştuğu Türkçeyi aşırı dikkat etmezsen anlayamıyorsun. Melodisi farklı. Başka bir ezgiyle konuşuyorlar dilimizi. Neredeyse Fransızcanın türevi kebekçe gibi. Cümleyi soru haline getiren mi, mu, mı takılarını kullanmıyorlar. Cümlenin soru olduğu vurgudan ortaya çıkıyor. Tıpkı Batı dillerindeki gibi. Sen geldin, o gitti biçiminde. Küçük balkona çıktım. Uçsuz bucaksız deniz, kayalardan küçük bir adacık oluşmuş tam sahilde. Nazlı dalgalar gelip gelip öpüşüyorlar kayalarla. Kayaların üstünde balık tutan birkaç kişi var. Hava aşırı sıcak. Artık uyanmış olduğuma, yani kahvaltı edebileceğime karar vererek telefon el kitabından oda servisini buldum. 24.08. Aradım. Buyurun, restoran. Ben oda servisini aramıştım. Tamam. Nedir tamam olan? Telefon listesine göz attım. Restoranın karşısında da 24.08 yazıyor. Ha, tamam. Kahvaltı rica ediyorum. Kahvaltı diye kıkırdıyor telefonun ucunda olup, kız mı kadın mı olduğu belli olmayan ses. Evet, kahvaltı istiyorum. Size öğlen yemeği gönderelim. Kahvaltı istiyorum, yeni uyandım. Ama saat 1. Size ne? Size ne? Epey sert çıkmış olmalı ki ağzımdan. Kadın ya da kız birilerine danışmak üzere bir süre istiyor. Telefonun ucunda bekliyorum. Sonunda eğer hala kızsa kadınlaştırılması şart olan dişi kıkırdamasını koruyarak kahvaltı olarak ne gönderelim biçiminde dize geliyor. Benimle saat 1'de ancak uyanabilmiş ya da saat kavramı olmayan bir manyak olduğumdan emin, alaycı bir tonla konuşuyor. Sanki bilinmeyen bir yerden arıyorum da ben onu telefonda işletiyormuşum gibi bir hava var konuşmasında. Filtre kahve olup olmadığını sorduğumda poşette var diyor. Kadınsa bile dize gelmişken hemen becerilmesi gereken dişinin filtre kahve kavramı olmadığı anlaşılıyor. Tamam, 4-5 poşet ve çokça sıcak su, peynir meynir biçiminde anlaştığımızı umarak kapatıyorum pembe çocuk telefonunu. Duşa girip girmemekte kararsızlık geçiriyorum. Ben duştayken kahvaltı gelirse kapıyı duyamam. Günün ilk sigarasını yakmamak için direniyor, balkona çıkıyor, Akdeniz'e bakıyorum. Akdeniz de bana bakıyor. Öyle donla balkonda ne yaptığıma pek anlam veremiyor. Ben de Akdeniz'in kafasını fazla karıştırmamak için içeri giriyorum. Saat 13.26, kahvaltıdan ses seda yok. Telefon çalıyor, yetkili bir arkadaş teknik ekibin feribotla Girne'ye ulaştığını, Magosa'ya doğru yola çıktıklarını bildiriyor. Buraya ulaşıp otellerine yerleşince beni aramalarını söylüyorum. Tuvalete gireceğim, kahvaltı tam o sırada gelir mi acaba? Sanmıyorum. Herhalde şu an kahve bulundu, 6 hazırlanıyor. Kaç yıldızlı acaba bu otel? Hiçbir yerde böyle bir işaret yok. Otelin ambleminde 3 palmiye var. Belki de yıldız kullanılmıyor burada. Yıldız yerine palmiye mi kullanılıyor? Odama bırakılmış meyve sepetinden kimi üzümler atıştırıp, günün ilk sigarasını yakıyor ve havaalanından aldığım Kıbrıs gazetesiyle giriyorum tuvalete. Dün gece geldiğimde tuvalette uçuşmakla yürümek arası debelenen, daha önce hiç görmediğim kakalakla sinek arası bir Akdeniz haşeratıyla laubali olduk, onu öldürmek zorunda kaldım. Onun leşi orada öyle duruyor. Sanırım cenazesini otel yetkilileri kaldıracak. Banyo havlularının kenarları yırtık. Ama belli ki bunlar eskiden çok güzel havlularmış. Otel sanırım eskiden Rumlara ya da İngilizlere aitmiş, ganimet olarak bize geçmiş. Eski günlerini özleyerek dökülüyor Palm Beach Otel. Kıbrıs gazetesini karıştırıyorum. Gazeteden çok dergi gibi, içinde tam sayfa ilanım var. Bu akşam 21'de Salamis Antik Tiyatro'da oynayacağım belirtiliyor. Gazetede Denktaş Elektrik Kurumu yetkilileriyle elektrik sorununu görüştü başlıklı bir haber var. Bundan Kıbrıs'ta bir elektrik sorunu olduğu anlaşılıyor. Denktaş bu konuda KKTC ve TC hükümetine alarm verdiğini işaret ederek KKTC'nin yeniden karanlıklara gömülmesinin kabul edilemeyeceğini, bunun bir prestij, haysiyet ve şeref konusu olduğunu belirtiyor. Denktaş haksız sayılmaz. Elektriği olmayan bir bağımsız cumhuriyet düşünülemez. Rum kesimi sabaha kadar ışıl ışıldı. Demek ki onların böyle bir enerji sorunu yok. Eskiden buralara da onlar veriyordu elektriği mutlaka. Araya dikenli tel çekilip duvar örülünce onlar da bu tarafın elektriğini kestiler doğal olarak. Çok okunacak bir şey yok Kıbrıs gazetesinde, bol bol ilan var. Tuvaletten çıkarak günün ikinci sigarasını yakıyorum. Yatağımın başucu duvarında John Stockwell 80 imzalı 50 çarpı 70 santim yağlı boya bir tablo var. Beyazımsı yeşil ağaçlar arasından çok durağan akan mor mavi bir ırmak. Ön planda ırmağın ortasında sazcıklardan oluşmuş bir adacık sezinleniyor. Resim net değil, sanki pastel boya ile yapılmış. Herhalde Stockwell bir buzlu cam ardından bakarak çizmiş mor mavi ırmağı. Irmağın ucunda koyu yeşil bir orman hissediliyor. Kahvaltıdan haber yok, saat 13.40. Odada küçük bir Vestel Comfort televizyon var, uzaktan kumandası yok. Bunları buraya Asil Nadir'in pazarladığı hemen anlaşılıyor. Power düğmesine dokunulduğunda birinci kanalda temiz bir parazit görüntüsü elde ediliyor, ses yok. Elle kanal araştırıyorum. İkinci kanalda çok titrek ve rengi bozuk bir görüntüyle TRT 2 çıkıverdi. Üçüncü kanalda daha netçe Alfa TV isimli Rum kanalı çıkıyor, klasik müzik çalıyor, güzel. Fakat keyfim kısa sürüyor. O bir ara müzikmiş, Rumca pataküte bir muhabbet başladı. Öbür kanalları kurcalıyorum, BBC çıkıyor, bir Alman kanalı çıkıyor, başka da bir numara yok. Sıkılarak kapatıyorum televizyonu. Aynanın önünde bir sepet içinde duran snack crackers'la kahvaltıya başlamaya karar veriyorum. Mini barda Smirnoff vodka'ya kadar her şey var, meyve suyu yok. Snack crackers paketini hızla yırtıp bozuyorum orucu. Saat tam 14. Kahvaltı talebimin birinci saat dönümü dolayısıyla oda servis restoranı yeniden aramaya karar veriyorum ve derhal arıyorum. Bir saattir kahvaltı beklediğimi anımsatıyorum. Aşağıdaki kadınımsı kız, oda numarası söylememişsiniz diyor. Çıldıracak gibi oluyorum. Bu kızın hemen kadınlaştırılması şart. Sinirimi denetleyemeyerek bağırıyorum. Sormadınız ki. Herhalde önünüzdeki bir sistemden arayanın kaç numara olduğu anlaşılıyor diye düşündüm. Madem oda numaramı bilmiyorsun, niçin kimin siparişini nasıl alıyorsun? Ben değildim o diyor kadınımsı kız. Demek ki bu kızımsı kadınlardan birden fazla bulunduruyorlar her ihtimale Larnaka. Olay sıfırdan başlıyor. Kız ve fakat tez elden kadınlaştırılması zorunlu dişi bana kahvaltı olarak ne istediğimi soruyor. Ne istediğimi çok iyi biliyorum fakat size söylemeye utanıyorum. Hemen odama gelebilir misiniz? Niçin? Kahvenin altı olarak. Gelirken kahveyi de getirirsiniz artık. Kahve istiyorsunuz. Evet, Nescafe ve yanında ne olabilirse ve çabuk. Hücre numaram 219. Hücre? Gayet tabii. Namık Kemal olarak bulunmuyor muyum ben bu magosa zindanlarında? Diyerek sinirle kapatıyorum telefonu. Daha ciddi bir biçimde yöneliyorum hiç sevmediğim snack crackers'a. Ve yepyeni bir sigara yakıyorum, aynada sigara içen salak bene bakarak. Telefon çalıyor, gene o ırzına geçilme adayı kız. Yani onların ikincisi. Kaç kişilik kahvaltı istediğimi soruyor, yalnız olduğumu belirtiyorum. Telefonu kapatıp umutsuzca Namık Kemal gibi uzanıyorum yatağıma, sigaramı içiyorum. Namık Kemal ve Theodor Kasap'ın batılı tiyatro, geleneksel tiyatro tartışmalarını, Namık'ın burada ne gibi karılarla düşüp kalktığını düşünüyorum. Her ne kadar Magosa mektuplarında, ''Heyhat, of, fena halde sıkıldım, dur biraz ağlayayım da mektubun cevabına ondan sonra devam edeyim.'' diyorsa da, bunun o anlık sıkıntısından çok, mektubun yankısıyla bir an önce buralardan aldırılması umuduna yönelik bir cümle olduğu kesin. Başka bir mektubunda da içilen kuyu suyunu beğenmeyerek, evvel ağızdaki acılığı def için rakı üzerine su içiyorduk, şimdi bilakis su üzerine rakı içiyoruz demesinden de önünde rakısının eksik olmadığı anlaşılıyor. Ama gene de burada 38 ay yaşadığını düşününce Namık'ın bunalımını daha iyi çakıyorum. O sigara da bitiyor, kapım çalınıyor. Fırlayıp açıyorum kahvaltı geldi sanarak. Hayır, iki pembe önlüklü temizlikçi bayan, odayı temizlemek üzere içeri dalma eğilimi gösteriyorlar. Donla açmış bulunuyorum onlara kapıyı. Akşamüstü çıkacağımı, buna rağmen girip benimle duş almak isterlerse buyurabileceklerini söylüyorum. Ayrıca niçin odamın kapısına asabileceğim rahatsız etmeyin, odamı temizleyin ya da gelin kızlar duş alalım gibi emirlerimi dışa vurabilecek bir kağıdım olmadığını soruyorum. Olması lazım, atılmış galiba sizinki diyorlar. Ondan varsa verin diyorum. Benimle birlikte duş almak konusunda yorum yapmayan pembe önlüklü bayanlar temizlik arabalarını araştırıyorlar, bulamıyorlar. Televizyonun uzaktan kumandası hiç mi olmadı? O da mı atılmış? Kumanda yok. Güzel diyerek kapatıyorum kapıyı. Telefon çalıyor. O kadınlığa çeyreği kalmış kız bu saatte kahvaltının ekstra olduğunu, kahvaltı fişlerinin geçmediğini, adisyon açmak zorunda olduğunu belirtiyor. Adisyon aç, aç getir ödeyeceğim diye inliyorum. Kırmak üzere vuruyorum telefon ahizesini, kırılmıyor pembe çocuk telefonu. Hızla duşa giriyorum, çabucak sabunlanıp, durulanıp çıkıyorum. Banyoda önemli bir sorun yok. Havlularda kahverengi lekeler var. Bir sigara yakıp yakmama duraksamasındayken, tam 14.45'te söz konusu kahvaltı kapıyı tıklatıyor. Ben kadınlaştırılması gecikmiş kızı beklerken, erkekimsi esmer bir erkek sunuyor kahvaltıyı ve 390 bin lira değerindeki fişi. 500 bin lira veriyorum. Otelin kaç yıldızlı olduğunu soruyorum. 5 diyor. Oh, demek ki bir palmiye 1,66 yıldız ediyor. Bravo palmiye diyorum. Ezile büzüle çıkıyor odadan garson. Ana örnek peynir, 6 zeytin, kimi domates dilimleri, bağımsız hıyar ve ambalajlı reçel ve bal dizaynlı tabak ve Nescafe'li kahvaltı çabucak ediliyor. Edilecek pek bir şey yok yani. Sigara yakılıyor. Ekip bir telefonla Magosa'da Portofino Otel'e ulaştığını ve bana bağlılığını bildiriyor. Saat 16'da buluşmaya karar veriyoruz. Kahvaltısı da edilmiş, 219 no'lu odadan sıkılarak çıktım dışarı, tek kişilik asansörle lobiye indim. Gazete almak isteğimi belirttim resepsiyona. Otelin içinde gazete satıldığını müjdeleyerek satılan yeri tarif ettiler. Tanımladıkları yerde kuaför var. Ona sordum gazete noktasını. Merdivenin ayaklarında dedi. İndim merdivenin dibine kadar, ortada ayak görünmüyor ama turiste şirin görünebilecek anısal kıvır zıvır arasında gazete satışı da var. Ve fakat satışla ilgili herif tavla partisinde. Açık büfe duygusuyla gazetelerimi kendim alıyorum. Parayı tavlaya doğru uzatıyorum. Tavlacı satıcı parayı alıyor, üstünü veriyor. Tavlasını yarım bıraktırdığım satıcıdan otelin Asil Nadir'e ait olduğu öğrenildi. Ha, zaten otelin adresi Nadir Sokak. Demek sokak da ona ait ya da babasına. Buralar onlardan soruluyor. Eskiden Schaffer isimli bir Alman'a aitmiş, o zamanlar çok iyi bir otelmiş. Gece duyduğum motor gürültüsünün de jeneratör sesi olduğu, sürekli ceryan kesildiği bilgileri alındı. Akdeniz'in ortasında jeneratör hırıltısı, elektriksiz Kuzey Kıbrıs, şantiye bir durum. Sıcak bildiğimiz bir sıcak değil. Ağustos'un 5'i, cumartesi, çaktırmadan Afrika'dayız. Tipler zaten fellah esmer, bir Tursil reklamı gibi dolanıyorum ortalarında beyazın da beyazı olarak. Saat 16'da dünkü 3 yetkilinin ikisi kendi özel arabalarıyla gelip beni otelden aldılar. Ekibin kaldığı Portofino Otel'e uğradık, önde biz, arkada onlar, geldik Salamis harabelerine. Güzel bir antik tiyatro, akustik oldukça iyi. Ön sıralar mermer, arkalar taş. Tabii ki o zamanlarda soylular ve halk vardı. Halk taşta oturuyordu. Halka köpek muamelesi çok eskiden kalma bir şey yani. En ön sırayla sahne arasında sahne boyu yarım ay bir derin yalak var. Meğer oraya da su koyuluyormuş halk sahneye saldırmasın diye. Oyun 2800 izleyiciyle gayet keyifli geçti. Oyundan sonra belediye başkanı ve yetkililer grubuyla yemeğe gidildi. 03 suları bıraktılar Namık Kemal'i Palm Beach zindanlarına. Zindanda banyodaki havlu sayısı 2'den 1'e inmiş. Gene mi cezalandırılıyor Namık? Jeneratör sesi pervasızca ırzına geçiyor gecenin suskunluğunun. Bu gürültüye alıştırılmış bir adam olarak yatıp uyuyor Namık. Sebebi Nazmı Kitap. Oteller kitabının yazılmasına yol açan Kuşadası'ndaki Kuş Yuvası Otel'e yazdığım mektuptan bir ay sonra, bir sabah Geriş'te evde otururken bir bay bir bayan, o otele yeni atanan genel müdür ve eşi beni ziyarete geldiler. Mektubumu aldıklarını, olaylara çok üzüldüklerini belirttiler. O oteldeki kimi aksaklıkları gidermek üzere kendisinin genel müdür olarak getirtildiğini belirten kibar beyefendi, bir dahaki sefere beni otellerinde misafir etmek istediklerini belirtti. İlgilerine ve Geriş'e kadar gelmek inceliğini göstermelerine teşekkür ettim, gittiler. O sonbahar gerçekleşen Ferhangi Şeyler turnesinde 1020. ve 1021. oyunlar Söke'ye rast geldi. Çok yakın olduğu için o gece oyundan sonra Kuşadası'na giderek o otelde kalmayı uygun buldum. Günler önce telefonla rezervasyon yaptırdım. Hatta sakın Ferhan Bey'den hesap almayın, onun hesabını İzmir Devlet Tiyatrosu'ndan Hasan Bey ödeyecek diye de talimat bıraktım. 28 Ekim 1994 Cuma gecesi oyundan sonra Söke'den bastım gaza, soluğu Kuşadası'nda aldım. Otele geleceğim bilinerek nöbete geçilmiş, bir iki bellboy kapıda beni bekliyorlar. Arabamı park eder etmez de saldırıya geçtiler, çantaları kaptılar, buyur ettiler. Anahtarımı biri kaptı, Palas Pandras, gene 622 no'lu, aynı kocaman suit odaya çıkardılar beni. Odada meyveler, soğutulmuş buz içinde beyaz şarap, hoş geldiniz kartları ve masanın üstünde bir dosya halinde benim yazdığım, sayın ilgili diye başlayan mektubum, ayrıca otelin antetli zarfı içinde adıma yazılmış bir mektup. Merakla açtım zarfı. Sayın Ferhan Şensoy, çok kısa süre önce yönetimini üstlenmiş olduğum, bu otelde sizi ağırlama şansını elde ettiğimizden dolayı sevincimi çalışma arkadaşlarıma ifade ederken, yalnızca birkaç saat önce bundan önceki konaklamanızla ilgili bizler tarafından yaratılmış bazı sorunlar olduğunu ve bunun devamında sizin tarafınızdan yazılmış bir öneri ve uyarı mektubunun varlığını öğrendim. Bu mektubu bulabilmek için benden önce yönetimde bulunan arkadaşımızı aradım ve kendisinden bu mektubu geriye aldım. Ve yıllar önce Galatasaray Lisesi Şamata gecelerinde sizi izleme zevk ve onuruna erişmiş bir Galatasaraylı kardeşiniz olarak mektubu okurken, yıllardır sizi izlerken aldığım eşsiz duyguyu tekrar tatma imkanını buldum. Yazınızda belirttiğiniz üzere çerçeveletip odaya asma zamanım olmadığı için bir dosya şeklinde odaya koyma imkanı buldum. Daha sonra çerçeveletip asmak için gerekli talimatları verdim. Bu arada şayet onayınız olursa şu anda kalmakta olduğunuz odaya adınızı vermek düşüncesindeyim. Bu seferki konaklamanızda sizi daha az üzmek umuduyla saygılar sunarım. Turhan Kesim, Genel Müdür. Gene değişmiş genel müdür. Bu mektubu yazan Geriş'e ziyarete gelen değil. Acayip duygulandım. Bir keyifle içtim o şarabı. Bir güzel uyudum o gece, ileride adımı taşıyacak odada. Sabahleyin oteli terk ederken tanıştık Turhan Kesim'le. Cana yakın esprili bir Galatasaraylı kardeşim. Hesap ödememe engel oldu. Sonra mektup yazıp Akbank Kuşadası şubesine havale et demeyin, bu sefer etmem vallahi Turhan dedim. Turhan da gülerek, sizin hesabı İzmir Devlet Tiyatrosu'ndan Sarı Sabolu Hasan Bey ödedi zaten abi dedi. Teşekkür edip öpüşüp ayrıldım Galatasaraylı kardeşimden. Tam 6,5 ay sonra Felek bir gün salakken 61. oyunu oynamak üzere Temmuz sıcağında gene geliyorum Kuşadası'na, otele iniyorum. Gene kapılarda karşılanıyorum, odama çıkarılıyorum. Artık 622 yazmıyor odamın kapısında, bir plaket var. O Ferhan Şensoy dairesi. Göbek adım da göz önünde bulundurulmuş. Güzel. Odaya giriyorum, gene meyveler, şaraplar, gene mektup dosya halinde masanın üstünde. Çerçeveletip duvara asmamışlar. Hep mi orada duruyor o dosya? Ben gelince mi koyuyorlar? Açıp telefonu teşekkür ediyorum Genel Müdür Turhan kardeşime. Onu bir otel odasında geçen oyunuma davet ediyorum. Odadaki önemli bir gelişme minibar. İçecek her şey var. Bir de resepsiyon kaç numara, oda servis kim, kaça basınca telefon infilak ediyor, bu kez belirlenmiş, telefonun yanına arkadaş edilmiş bir dosya kağıdı marifetiyle. Lavaboya gittim, ellerimi yıkadım. Musluğun tıkacı kapalı, su akıp gidemiyor, leğen gibi birikiyor lavaboda. Tıkacı açması gereken kol, tıkaca karşı iktidarsız, açamıyor. Bu tatsız bir durum. Birkaç el yıkama sonunda dolacak leğen vabo. Ne lan bu? Diyecek durumum yok, kendi dairemdeyim, musluğu söküp halletmem gerek. Bu tamamen benim kişisel bir sorunum. Fakat üstümde İngiliz anahtarı yok. Odadan çıkarken söylerim, bakarlar. Bunun için olay çıkarmayayım şimdi diye düşündüm. Jacuzzili banyoya attım kendimi, gevşedim. Oyuna daha 5 saat var. Banyodan çıkınca yemek söylemek için oda servisi aradım. Onlarda yalnız sandviç bulunduğu, yemeğin ancak havuz başında yenilebileceği öğrenildi. İyi, tamam, peki. Huysuzluk etmemeye uğraşıyorum. Giyinip aşağıya indim. Odamın lavabosal durumunu bildirdim. Havuz başına ulaşmak için 1000 basamak kadar iniliyor, daha da inme seviyorsanız denize kadar ulaşmanız mümkün. Asansör -2'ye kadar inebiliyor, havuz -5'te, deniz -sonsuz. Asansörde peruklu Erol Büyükburç ve peruksuz Berkant'ın bizleri dansa davet eden nostalji geceleri ilanları var. Havuz başındakilerden otel müşterilerinin otelin kumarhanesine kumara gelmiş İsrail vatandaşları olduğu tespit edildi. Ayrıca Erol Büyükburç ve Peruk'u havuz başında tavla oynuyorlar. Peruk sürekli mars ediyor Erol'u. Soğuğu bulunamayan sıcak bira, aşırı yağlı bir spagetti ve gereksizce kömür haline getirilmiş bir domuz pirzolası tadıldı, hiçbiri bitirilmedi. Odaya geri döndüm, lavabo konusu çözümlenmiş, musluktan akan su delikten gidiyor. Güzel. Biraz meyve atıştırıp çıkıyorum dairemden, yazlık sinemaya gidiyorum. Oyun keyifli geçiyor, 1000 kişilik sinema dolu. Ayrıca sinema dediğimiz avluyu çevreleyen apartmanların ve sahneyi tam karşıdan gören otelin balkonları dolu. Balkonlarda çilingir sofraları kurulmuş, gevrek kahkahalarla tokuşturulan rakı kadehleri, antik Yunan'daki Dionysos şenliklerini anımsatıyor. Oyundan sonra Kuşadası'nı işgal etmiş çarşambalı hemşerilerim beni esir alıyor, o bar senin, bu bar benim, dolaştırıyorlar, yedirip içiriyorlar, sabaha karşı geliyorum daireme. Çok kocaman yatağımın başucunda asılı, ressamı bilinmeyen yağlı boya tablodaki çıplak kadına iyi geceler dileyip sızıyorum. Sabah kahvaltıdan sonra bütün kitaplarımdan birer tane imzalayıp, hasır televizyon sehpasının alt bölümünde kitaplık olması gereken boşluğa bırakıyorum. Dairemde kitaplarım bulunsun, gelen giden okusun, fakat ilk gelen araklamasın diye de ilk sayfalarına not düşüyorum kitapların. Dur yolcu, bilmeden araklamaya kalktığın bu kitap bu odanın demirbaşıdır. Bu kitap yayınlanır yayınlanmaz, önce o kitaplığa götürülecek. Umarım ki gittiğimde otel yerinde dairem hala ismimi taşıyor ve kitaplarım bıraktığım gibi duruyor olacak. 2 Temmuz 1996 Tarabya. Kitabın sonu. 1 Ekim 2001. Sayfa 432.